Ayrım 7. Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Stefan Zweig, sayfa 76. Oradaki eski Rus generali tek kolu olan diyerek fısıldarken gizemli sırrı kimsenin duymaması için iyice yanaştı bana. Orada şakakları kırlaşmış olan arkasında bir uşak duran. Hep kazanıyor. Dün onu izledim. Bir sistemi olmalı. Ben de aynı yere koyuyorum parayı. Dünyada hep kazanmıştı. Ancak ben bir hata yaptım. O gittiğinde oynamaya devam ettim. Bu benim hatamdı. Dün 20.000 frank kazanmış olmalı. Bugün de her defasında kazanıyor. Şimdi ben de onun koyduğu yere koyuyorum. Şimdi. Konuşmayı ortasında birdenbire kesti. Çünkü croupier faites votre jeu. Oyununuzu oynayın diye bağırıyordu. Derken bakışlarını ciddi ve kayıtsız bir şekilde oturan ve dikkatli dikkatli önce birinci sıra, sonra ikinci altını dördüncü kareye koyan beyaz sakallı Rus'un bulunduğu yöne çevirdi. Sonra hırslı elleri gözlerimin önünde yığının içine daldı ve bir avuç altını aynı yere fırlattı. Bir dakika sonra croupier sıfır diye bağırdığında ve küreğiyle bir hamlede masanın üstündekileri süpürdüğünde genç adam paraların yok olup gitmesi mucizeymiş gibi baka kaldı. Fakat sanıyor musunuz ki bana döndü? Hayır, beni tamamen unutmuştu. Ben onun hayatından çıkmıştım, kaybolmuş gitmiştim. Gerginleşen tüm duyuları tamamıyla kayıtsız bir şekilde iki altın parayı elinde tartan ve hangi sayı üzerine koyacağı konusunda kararsız olan Rus generale çevrilmişti. Kızgınlığımı ve umutsuzluğumu size anlatamam. Fakat benim duygularımı bir düşünün. Uğruna bütün hayatımı bir kenara atmaya hazır olduğum bir insan, elinin tersiyle kovalayacağı bir sinek kadar değerim yoktu. Yine bir öfke dalgası çökmüştü üzerime. Bütün gücümle kolundan öyle bir tuttum ki yerinden fırladı. Hemen ayağa kalkacaksınız diye yavaşça fakat emredici bir tonla fısıldadım. Bugün kilisede neyin üzerine yemin ettiğinizi anımsayın. Sizi yemin bozan sefil insan. Gözlerini bana dikti. Söylediklerimden etkilenmiş, yüzü bembeyaz kesilmişti. Gözlerindeki ifade birdenbire dayak yemiş bir köpeğinkine döndü. Dudakları titriyordu. Birdenbire tüm geçmişi hatırlar gibi oldu. Adeta kendinden korkmuştu. Evet, diye kekeledi. Aman Tanrım, Tanrım, evet, geliyorum, affedersiniz. Bunu söylerken tüm paraları toplamaya başlamıştı bile. Önce çabuk çabuk ateşli bir hareketle fakat sonra sanki karşıt bir görüş tarafından çekiliyormuş gibi ağır ağır. Bakışlarını şimdi de biraz önce para koyan generale çevirmişti. Bir dakika daha. Beş altını çabucak aynı kareye koydu. Sadece bu oyun. Yemin ederim hemen geleceğim. Sadece bu tek oyun. Sadece bu. Sesi yine gitti. Top yuvarlanmaya başlamıştı ve onu kendine çekiyordu. İhtiraslı adam benden ve kendinden uzaklaşmıştı. Kaygan zeminin içinde topaçla birlikte dönüyordu. Kurupiye yine seslendi. Kürek yine beş altınını önünden toplamıştı, kaybetmişti. Fakat adam bana doğru dönmedi, beni unutmuştu. Yeminini bir dakika önce söylediği sözü unutmuştu. Açgözlü eli eriyip giden paranın ardından titredi ve sarhoş bakışları İradesinin mıknatısına, kendine, şans getirene doğru yönelmişti. Sabrım tükenmişti. Onu tekrar sarstım, bu kez şiddetli. Şimdi hemen kalkıyorsunuz, hemen. Sadece bu oyun demiştiniz. Fakat o anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Birden bana döndü. Fakat bana bakan yüzü artık o utanan ve çaresiz insanın yüzü değildi. Aksine öfkeli, öfkeden gözleri çakmak çakmak olmuş, öfkeden dudakları titreyen birinin yüzüydü. Beni rahat bırakın diye adeta hırladı. Gidin, bana uğursuzluk getiriyorsunuz. Siz burada olduğunuzda hep kaybediyorum. Dün de böyle yaptınız, bugün de. Gidin buradan. Bir an donup kaldım, fakat onun kudurmuş hali benim öfkemi de dizginlenemez hale getirdi. Size uğursuzluk getiriyorum, öyle mi dedim. Sizi gidi yalancı, yemin eden hırsız. Fakat devam edemedim çünkü bu kudurmuş adam yerinden fırlayıp etrafına dolaşan insanları aldırmayarak beni geri itti. Beni rahat bırakın diye hiç çekinmeden bağırdı. Benim vasiyim değilsiniz. İşte paranız dedi ve birkaç yüz frankı yüzüme fırlattı. Şimdi de beni rahat bırakın. Etrafındaki yüzlerce kişiyi aldırmadan kudurmuş gibi yüksek sesle söyledi bütün bunları. Herkes bize bakıyor, fısıldaşıyor, bizi işaret ediyordu. Hatta yan salondan meraklı insanlar koşup geliyordu. Ben elbiselerim parçalanmış ve çırılçıplak kalmış gibi hissettim kendimi tüm bu meraklı insanların önünde. Silence madame, s'il vous plaît. Sessizlik hanımefendi lütfen, dedi krupiye. Yüksek sesli ve emredici bir tonla, sonra da küreğiyle masayı tıklattı. Banaydı bu. Bana bu sefil adamın sözleri. Aşağılanmış, utanç içinde kalmıştım, fısıldaşan bu meraklıların önünde yüzüne para fırlatılan bir orospu gibi orada öylece durdum. 200-300 utanmaz göz yüzüme bakıyordu ve orada bu aşağılanma ve utançtan uzaklaşayım derken bakışlarımı yana çevirdiğimde ne göreyim? Şaşkınlıktan kala kalmış bir çift göz bana bakıyordu. Bu kuzenimdi. Taş gibi orada duruyordu. Şaşkınlıktan ağzı açık kalmış, korkmuş gibi elini kaldırmıştı. Bu içime kadar işleyen bir darbe oldu. Daha o toparlanmadan, bu olayın şaşkınlığını üzerinden atmadan ben apar topar kendimi dışarıya attım. Güçlükle kumar çılgını genç adamın dün yığılıverdiği banka gittim. Aynı onun gibi güçsüz, aynı onun gibi bitkin, yıkılmış bir halde sert ve haşin tahtanın üzerine yığıldım. Bütün bunlar 24 yıl önce oldu. Ancak onun hakaretleriyle binlerce insanın önünde aşağılandığım o anı her hatırladığımda damarlarımdaki kanın donduğunu hissediyordum. Kibirle, şımarıkça, ruh, fikir, duygu dediğimiz, ıstırap dediğimiz şeylerin aslında ne kadar da zayıf, zavallı, acı veren şeyler olduğunu korkuyla hissediyorum. Çünkü bunlar en üst düzeyde bile olsa acı çeken, kıvranan insan bedenini tamamen yok edemiyor. Çünkü böyle anlarda dahi insan üzerine yıldırım düşen bir ağaç gibi yere yığılmak yerine damarlarındaki kan akmaya devam ediyor. Bu acı sadece bir an, bir dakika bedenimi sarmıştı, nefes alamamış, tıkanmış ve ölümün soluğunu hissetmiş bir halde banka yığılmıştım. Fakat biraz önce dediğim gibi tüm acılar korkaktır. Kendisinden daha güçlü olan yaşama isteği karşısında geri çekilir. Çünkü bedenimizin her hücresinde yerleşmiş olan yaşama isteği ruhumuzdaki ölüm tutkusundan çok daha güçlüdür. Duyguların böyle parçalanması benim için de açıklanamaz bir şeydi. Fakat yine de ayağa kalktım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Derken birden valizlerimin istasyonda olduğunu hatırladım. Bunu hatırlar hatırlamaz içimdeki bir ses, "Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş, yeter ki uzaklaş buradan bu kahrolası cehennemden," diyordu. Kimseden aldırmayarak istasyona gittim. Paris'e ilk trenin ne zaman kalktığını sordum. "Saat 10'da," dedi görevli. Derhal valizlerimi getirttim. Saat 10, o korkunç karşılaşmanın üzerinden tam 24 saat geçmişti. Bu 24 saat tutarsız, saçma duyguların değişen dalgalarıyla öyle doluydu ki, iç dünyam bir daha toparlanamayacak şekilde dağılmıştı. Fakat başlangıçta içimde çekiç gibi duran bu tek sözcüğü hissediyordum. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Alnımdaki damarlar bir bıçak gibi şakaklarıma iniyordu. Bu kentten uzaklaşmak, kendimden uzaklaşmak, eve, kendi insanlarıma, eski yaşamıma, benim olan yaşama dönmek. Gece trenle Paris'e gittim. Orada bir istasyondan diğerine geçip dosdoğru Bologna'ya gittim. Bologna'dan Dover'e, Dover'den Londra'ya. Londra'dan oğlumun yanına. Bütün bunları kaçarcasına, düşünmeden, tartmadan, 48 saat uyumadan, tek bir kelime konuşmadan, hiç yemek yemeden yaptım. 48 saat boyunca tüm tekerlekler tek bir sözcüğü söylüyordu. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Sonunda hiç kimsenin beklemediği bir anda oğlumun çiftliğine vardığımda herkes korkuyla irkildi. Yüzümde, bakışlarımda beni tanınmaz hale getiren bir şeyler olmalıydı. Oğlum bana sarılmak, beni öpmek istedi, geri çekildim. Kirlendiğini düşündüğüm dudaklarıma değecek olması katlanılmaz bir şeydi. Hiçbir soruya yanıt vermedim. Sadece banyo yapmak istedim çünkü yolculuğun kiriyle birlikte tüm pisliğini, o alçak, şerefsiz insandan vücuduma yapışmış her şeyi temizlemek, üzerimden atmak istiyordum. Sonra bedenimi yukarıya, odama sürükledim. 12-14 saat ağır taş gibi bir uyku çektim. Daha önce ve o günden sonra bir daha hiç öyle uyumadım. Bu, tabutun içinde yatmak ve ölü olmak gibi bir şeydi. Akrabalarım bana hastaymışım gibi ihtimam gösteriyorlardı. Fakat onların bu şefkatli ilgisi benim yalnızca canımı acıtıyordu. Onların bana duydukları saygı karşısında ben utanç duyuyordum. Kuduruk ve çılgınca bir tutku yüzünden hepsine ihanet ettiğimi ve onları unuttuğumu ve neredeyse terk etmek üzere olduğumu haykırmak için sürekli kendimi tutuyordum. Amaçsız bir şekilde hiç kimseyi tanımadığım küçük bir Fransız kentine gittim. Çünkü her insan daha ilk bakışta yaşadığım utancı, değişikliği anlar diye çılgınca bir fikre sahiptim. Ruhumun ta derinliklerinde aldatılmış ve kirletilmiş hissediyordum. Bazen sabahları uyandığımda gözlerimi açmaya korkuyordum. Birdenbire yabancı, yarı çıplak bir adamın yanında uyandığım o geceyi hatırlıyor ve tıpkı o zaman olduğu gibi tek bir şeyi arzu ediyordum: ölmek. Fakat neyse ki zamanın çok derin bir gücü var ve yaşlılık tüm duyguları silebilecek güçte. İnsan ölümün yaklaştığını hissedebiliyor, ölümün gölgesi yolun üzerine kapkara düşüyor. İşte o zaman her şeyin rengi soluklaşıyor ve insanın içindeki duygulara o kadar sert işlemiyor ve tehlikeli gücünden çok şey kaybediyor. Bana gelince yavaş yavaş bu şoku üzerimden attım ve yıllar sonra Avusturya elçiliğinin verdiği bir davette bir ataşe ile tanıştım. Polonyalıydı. Ona o gencin ailesini sorduğumda ailenin, oğlunun, kendisinin de kuzeni oluyormuş, 10 yıl önce Monte Carlo'da kendini vurduğunu anlattığında hiçbir şey hissetmedim. Hiç canım yanmadı. Hatta belki de bunun egoizmini niye inkar edeyim ki, bana iyi gelmişti. Çünkü böylece onunla bir daha karşılaşacağım korkusunu da duymayacaktım. Kendimden ve hafızamdan başka tanık kalmamıştı. O günden beri daha sakin bir insan oldum. Zaten yaşlanmak da geçmişten artık korkmamak demektir. İşte şimdi siz de niçin birdenbire sizinle yazgım hakkında konuşmak istediğimi anlıyorsunuzdur. Madame Henriette'i savunduğunuzda ve 24 saatin bir kadının yazgısını tamamen belirleyeceğini ısrarla vurguladığınızda bunların adeta benim için söylendiğini düşündüm. İlk kez davranışımın nedenini benim gibi değerlendiren biri çıkmıştı. Bunun için size minnettarım. İşte o zaman öyle düşündüm. Tüm bunları bir kez anlatarak ruhumdan atabilirim. Belki de böylece o ağır yükü ve sonsuzca hatırlanan katılığı silebilirim. Belki de yarın yazgınla karşılaştığım oraya gidebilir, aynı salona girebilirim, ondan ve kendimden nefret duymadan. İşte o gün ruhumun üzerindeki taş yuvarlanacak, bütün ağırlığıyla tüm geçmişin üzerinde duracak ve onun yeniden dirilmesini engelleyecekti. Bütün bunları size anlatabilmek bana iyi geldi. Şimdi kendimi daha hafiflemiş, hatta mutlu hissediyorum. Bunun için size teşekkür ederim. Bunları söyledikten sonra aniden ayağa kalktı, öyküsünün sonuna geldiğini hissediyordum. Biraz çekinerek bir şeyler söylemeye çalıştım. Fakat neler hissettiğimi anlamış olacak ki hemen araya girdi. Hayır, lütfen hiçbir şey söylemeyin. Bana hiçbir şey söylemeyin ya da bir yanıt vermenizi istemiyorum. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ettiğimi bilin. İyi yolculuklar. Karşımda durmuş, vedalaşmak için elini uzatmıştı. Elimde olmayarak yüzüne baktım. Soylu ve aynı zamanda biraz utanmış bir şekilde karşımda duran bu yaşlı kadının çehresi fevkalade sevecendi. Geçmişteki tutkunun bir yansıması mıydı, yoksa birdenbire yanaklarından ak saçlarına kadar yükselen ve huzursuzca kızaran şaşkın hali miydi bilmiyorum. Fakat tıpkı bir genç kız gibiydi, anılarından kafası karışmış, kendi itiraflarından utanmış bir gelin gibiydi. Elimde olmayarak duygulandım ve ona duyduğum saygıyı bir sözcükle ifade etmek istedim. Fakat bir şey diyemedim. Yerlere kadar eğilip saygıyla solgun sonbahar yaprağı gibi kuru ve hafifçe titreyen elini öptüm. 7. ayrımın sonu, sayfa 83.